Bir alim, bir eser. Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim, Bir Eser programı başlıyor.
Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepinizi gönül dolusu muhabbetlerle selamlıyoruz. Efendim Erkam Radyomuzda bugün de Bir Alim Bir Eser programıyla hamdolsun huzurlarınızdayız. Allah bize lütfetti, huzurunuza gelip sizlere hitap etme imkanını bize bahşetti. Ne kadar şükretsek azdır diyoruz. Kıymetli dostlar, çok seri bir şekilde Allah'ın izniyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir Alim Bir Eser yolculuğunda en son Nehçül Belaga'yı efendim kendimizce noktalı virgülle tamamladık. Yoksa Nehçül Belaga'ya bendenize göre başlanır bitirilmez diyorum. Bir ömür okunsa yeridir. O kadar hazaini, incelikleri, güzellikleri, zenginlikleri içinde barındırdığına kanaatim var efendim. Kıymetli dostlar, bugün bir başka eserle inşallah tanışacağız ve bu eserin derununa inmeye çalışacağız. Bir gavvas olup eski tabirle dalgıç olacağız inşallah ve deryaya dalıp oradan inci mercan çıkarmaya gayret edeceğiz. Ne diyordu Hazreti Mevlana? Çer çöp suyun üstünde, inci deniz dibinde. Evet, inciye meftun iseniz efendim gavvas olmanız, dalgıç olmanız lazımdır. Bu arada bir kısım tehlikeleri de elbette göze alma cesaretini kendinizde bulmanız lazım. O itimadı nefsi kendinizde taşımanız icap ediyor. Öbür türlü incilerden mahrum kalırsınız, çerçöple eğleşirsiniz, eğlenirsiniz. Ve dünyada da bu oyun oynaş devam eder, gider. Kıymetli dostlar, bugünkü eserimiz Ataullah İskenderi Hazretlerine ait. İskenderi dediğimiz zaman zaten hemen İskenderiye'ye gidiyoruz. Biliyorsunuz meşhur tarihi şehir efendim İskenderiye bir zamanlar ilmin de merkezi olmuş. Pek çok alimi, arifi bünyesinde barındırmış. Meşhur bir şehirdir, bir İslam şehridir. Efendim Ataullah İskenderi Hazretleri hakkında usulümüz, metodumuz gereği biyografik bilgileri size havale ediyorum. Lütfen beni böyle ansiklopedik madde gibi efendim izahat yapan birisi olarak tasavvur etmeyiniz. Efendim ve bu beklentiye de girmeyiniz. Bizim işimiz ansiklopedik malumat değil. Bunu artık arama motorları falan var, internet dediğimiz bir dünya var malum haliniz. Oraya girip çok rahat temin edebilirsiniz. Dolayısıyla lütfen bu eğer merak ediyorsanız ki etmelisiniz, bu sizin üzerinizde bir borç olsun, benim size bir ödevim olsun ve araştırınız kimdir bu zat, ne yapmıştır, eserleri nelerdir, bunlara bakınız. Ama ben bu alimin daha çok eseriyle alakadar olmaya çalışıyorum. Efendim Ataullah İskenderi Hazretleri dediğimizde hemen Hikemül Ataiye akla gelir. Hikemül Ataiye yapılmış şerhler akla gelir. Şerhler diyorum bakınız. Ve hakikaten bir demir leblebi kıvamında meseleleri yoğurduğu, sıkıştırdığı ve adeta her bir hikem üzerine bir eser kaleme alınabilecek donanımda, efendim derinlikte yazdığı. Tabii bunların birçoğunun ilhamla bir kısım hallerin neticesinde yazıldığı kanaatine sahip bir insanım ben. Ki geçmişte ilimle, irfanla, yüreğiyle, kalbiyle uğraşan insanların sadece birer müellif olmadığını, yani bilindik anlamda bir yazar olmadığını düşünüyorum. Bazı yaşadıkları tecrübelerin, yoğun kalbi tecrübelerin, enfüsi tecrübelerin meyveleri olarak bunları ilham eseri olarak da kaleme aldıkları gibi kanaatlere sahibim. Yani hadi bakalım bir eser yazalım. Efendim hele şunu bir kotaralım, oturalım, maddelerini dizayn edelim, şu başlıkları kullanalım, evet şurası olmadı hadi bakalım filan diye birçoğunun böyle olmadığı, yani modern yazarlık kurumu çerçevesinde meselenin elle alınamayacağı kanaatindeyim. Bunu da size arz ediyorum. Efendim eserimiz Hikemül Atayiye değil, fazla tanınmayan bir eseri. Bu eseri gün yüzüne çıkarmayı bir zaman evvel, bundan 15-20 sene evvel ben bir vazife addetmiştim. O zamanlar bir başka meşhur radyomuzda çalışıyordum ve o radyomuzun bir medyası da vardı. İşte kitap yayıncılığı yaptığı bir yazılı medya alanı vardı. Orada yayınlamış idik. Efendim sevgili kardeşim sağ olsun tercüme etmişti Serkan Özburun. Ben de efendim kitabın açığa çıkması için bazı gayretlerde bulunmuştum. İşte editöryal hizmetler vermiştim kendimce. Sevgili İshak Arslan dostumla beraber. İshak Arslan da bu sahada çalışan kıymetli bir arkadaşımız. Onu da anmış olduk böylece. Kıymetli dostlar, eserin ismi Tacul Aruz El Havi Li Tehzibin Nüfus. Yani biz ne dedik bunu? Nefs terbiyesi diye tercüme ettik. Nefs terbiyesi. Efendim, halbuki nefs terbiyesi eserlerine çoğuna baktığınız zaman nefsin hem tehzibini hem tezhibini ifade ettiklerini görürüz. Nefis terbiyesi dediğimizde tezkiye tabirinin çok kullanıldığını görürüz. Tezkiye-i nefs derler mesela. Ondan ahlakın tezhib edilmesi, süslenmesi, ahlakın arı duru hale getirilmesi anlamlarının da çok yoğun kullanıldığını görürüz. Nefis terbiyesiyle alakalı pek çok eser kaleme alındığını, bunlardan 40 tanesi kadarını tadad ettiğimi size söyleyebilirim. Yani nefis terbiyesiyle ilgili toplayabileceğiniz, böyle biraz da geçmişe giderek toplayabileceğiniz en az 40 tane eserle karşılaşmak mümkün diyorum. Şimdi bu eseri Ataullah İskenderi Hazretleri kaleme alırken pek çok nefis terbiyesi eserinde olduğu gibi ilk bölüm olarak tövbeyi, ya da orijinal söyleyişle tevbe derler biliyorsunuz bizim hocalarımız, tövbeyi ele almıştır. Birinci bölüm tövbe. Şimdi nefis terbiyesiyle ilgili eserlerin pek çoğuna baktığınızda tövbe ile başladıklarını görürsünüz. Tövbe nedir? Tövbe çünkü bir temizlik harekatıdır. Külli büyük bir temizliğe girişmeden bu temizliğin izharı, göstergesi olarak da efendim halinizi Allah'a arz etmeden, yaptıklarınızdan pişman olmadan, ve bu pişmanlığınızı tövbe şeklinde dile getirmeden nefis terbiyesi yolculuğuna çıkmanın mümkün olmadığını bize adeta söylerler. Efendim ondan sonra peygambere tabi olmak. Bu peygambere tabi olmak, sünnet-i seniyeye tabi olmak meselesi çok önemli. Bendeniz bu zamanla günümüzde bu konuda ifrat ve tefritleri çok fazla görüyorum. Yani Kur'an'ı vurgulayacağız, ön plana çıkaracağız derken yapılan ifratları, efendim aman bunun karşısında sünneti müdafaa edeceğiz derken yapılan tefritleri görmek, dengeden, o orta yoldan, sırat-ı mustakimden sapmanın belirtilerini pek çok camiada, kişide, şahısta görmek doğrusu çok üzüyor. O yüzden sünnet-i seniyeyi bu zamanda çok iyi anlamamız lazım. Çok iyi yerli yerine oturtmamız lazım. Ki biz de inşallah dengeden, o ana yoldan, sırat-ı mustakimden sapanlardan olmayalım diyoruz. İkinci madde bu. Sonra tövbesizliğe dair vurguları var Hazretin. Efendim günahın zararlarını anlatıyor ki orada enfes bir günah tarifi var. Günahın ne tür haller bizde inşa ettiğini, şekillendirdiğini anlattığı bir kısım var. Nefsin mahiyetine dair tabii izahları var. Biz nefs deyince çoğu kere Türkiye toplumunda ha kötülüğü emreden nefs diyoruz. Biraz böyle efendim manevi ilgilerimiz filan da varsa, biraz sohbet muhabbet dinlemişse, kitap karıştırmışsak, nefs deyince hemen aklımıza işte kötülüğü emreden nefs geliyor. Hayır, nefsin muhtelif anlamları var. Ruh anlamı var, can anlamı var. Efendim bir şeyin zatı, kendisi anlamı var. Yani en az 4-5 tane anlamı var. Hayatın değerini bize arz edecek, ifade edecek. Nefsi temize çıkarmanın o ne demek olduğunu, nefsini tezkiye etmek, tebriye etmek ne manaya gelir? Bunu yerli yerine oturtmaya çalışıyor ve böylece devam ediyor. Çok güzel başlıklar var. Nefsin afetleriyle ilgili başlıklar var. Efendim kibir var, efendim muhasebe var, sıdkı var, ubudiyet var, nefsin arzuları, dürtüler karşısındaki duruşumuz var, kalbin cilasının ne olduğu var. Burada çok böyle 48 tane maddeyle bunun karşımıza geldiğine şahit oluyoruz. Şimdi isterseniz Nefs Terbiyesi eserimizin, Ataullah İskenderi Hazretlerine ait eserimizin birinci bölümüyle başlayalım. Bismillah diyelim efendim. Diyor ki, tabii hamdele, salvele kısmı var. Ondan sonra genel olarak zaten bu klasik kitaplarımızın temeliydi. Bunu daha en başta söylemiştim. Asla besmele çekmeden, asla hamd etmeden alemlerin Rabbine, asla efendim Hazreti Peygamber'e salavat-ı şerife getirmeden, genel bir izah, girizgah yapmadan eserlerine başlamazlar demiştim. Bu kısımdan sonra diyor ki, ey insan, yüce Allah'a karşı her daim tövbekar ol. Çünkü Allah-u Teala seni buna davet ediyor ve şöyle buyuruyor. Her daim, part time tövbekar değil, arada bir değil, efendim canın sıkılınca değil, işte şöyle isteyince böyle olunca değil, her daim insanın elinde tövbe süpürgesini bulundurması lazım. Çünkü niye? Gönül sürekli toz alıyor, kir alıyor. Etrafa muhatap oldukça, dünyaya karıştıkça, işe güce katıldıkça, çarşıya pazara çıktıkça, insanlara efendim karıştıkça ne yapıyor? Oralardan bazı tesirler alıyor. Bugünkü benzetmeyle internete bağlandıkça virüs alma tehlikesi her daim mevcut. O yüzden elimizde tövbe süpürgesinin daim olması gerektiğini bize söylüyor. Ey inananlar, hepiniz Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz. Evet. Aynı şekilde şüphesiz Allah tövbe edenleri sever diyor. Efendim buradan da ne yapıyor? Aynı zamanda ayet-i kerimelere göndermeler yapıyor ve bize vurgular yapıyor. Bakın neresi? Nur suresi 31, birinci okuduğum ayet-i kerime meali. İkincisi de Bakara suresi 222. Evet. Ayet-i kerimeleri bize hatırlattıktan sonra Allah-u Teala bazı zaman benim kalbim, Allah Resulü, özür diliyorum. Allah Resulü de şimdi hadislerden bize bazı hatırlatmalar yapacak. Kimileyin bazen zaman zaman benim kalbime nurani bir perde iner de bu yüzden günde 100 kere Allah'tan bağışlanmayı dilerim buyuruyor. Peygamber peygamber iken. Peygamber peygamber iken bunu buyuruyor, bunu söylüyorsa acaba bize ne oluyor? Yani biz ne oluyor da kendimizi tövbeden adeta müstani görüyoruz, uzak görüyoruz? Bunun izahı yok tabii. Bunu izah edemeyiz. Eğer tövbe etmek istiyorsan ömrün boyunca tefekkürü elden bırakmaman gerek. Çok önemli bir bağlantı. Bakın şimdiki anlattıklarım size çok aşina gelmiş olabilir. Klasik duyduğumuz şeyler. Tövbe etmemiz lazım. Allah tövbe edenleri sever. Bunları duymuşuz ama duymuş olmamız bildiğimiz, anladığımız anlamına gelmiyor. Çoğu kere bildiğimizi zannettiğimiz, çok aşina olduğumuz şeyleri bilmeyiz. Yani göz önünde aşikar zannettiğimiz şeylere karşı körleşiriz. Evet. Şimdi çok güzel bir bağlantı kuruyor Ataullah İskenderi Hazretleri. Diyor ki, eğer tövbe etmek istiyorsan kardeş, ömrün boyunca tefekkürü elden bırakma. Hani her daim tövbede olmak ne demek? Her daim tövbede olmak demek, her daim tefekkürde olmak demektir. Gözüm uyur, kalbim uyumaz meselesi. Hal olarak bambaşka hallerde gözükebilirim. Bambaşka yerlerde, mekanlarda bulunabilirim. Bambaşka şeyler konuşuyor, başka şekilde davranıyor olabilirim. İnsan çünkü bir kararda kalmaz, bir ayarda durmaz. Ama kalbin sürekli daimi bir tefekkürle meşgul olması lazım. Bu tefekkür nedir? Lalet dahin, efendim böyle anlamsız şeyleri düşünüp durmak, onların etrafında kirman örer gibi, döner gibi, efendim kulplu beygir gibi dönüp durmak değildir efendim. Nedir o? Bir meseleyi imana taalluk eden, hakikate, irfana, hikmete taalluk eden bir meseleyi kalbinde sürekli taşımak, bunu fikrine süzerek aktarmaya çalışmak demektir. Akılla kalp arasında mekik dokumanın adı tefekkürdür. Bunu kainattan aldığımız, hayattan aldıklarımızla beslemek tefekkürdür. Evet, tövbe daimi bir tefekkürü gerektirir. Daimi bir tefekkür yoksa tövbe sözde kalır, ezberde kalır. Sadece bazı kalıp cümleleri rutin bir şekilde tekrar eder, ondan sonra yolumuza gene aynen devam ederiz. Tefekkürsüz tövbe kalıcı olmaz. İşte tövbenin nasuh tövbesi haline gelebilmesi de daimi bir tefekkürle doğrudan doğruya bağlantılıdır, ilgilidir. Bunun için yaşadığın her gün neler yaptığını şöyle bir düşünmelisin. Muhasebe, murakabe dedikleri şey. Efendim bunlar günümüzde bazen öylesine lüks addediliyor ki, yani nefis terbiyesi, aman canım bunu bazı bir kısım böyle meşrepten olan insanlar, bazı efendim hassasiyetten, işte bazı meslekten, manevi meslekten olan insanlar yol edinmişler bunların alanı gibi. Hayır. Hangi meslekten, hangi meşrepten, hangi mezhepten, ne alandan olursak olalım, nefis terbiyesi bizim asli vazifemizdir. İlim de öğreniyorsak, ticaret de yapıyorsak, sanatla da uğraşıyorsak, efendim neyi, hangi alandaysak, hiç fark etmez. Nefis terbiyesi insan isek, mümin isek bizim asli temel vazifemizdir. Bunu küçümseyenleri çok gördüm. Yani böyle ilimle uğraştığını düşünüp güya ilmin derin meselelerine kendini hasrettiğini, Kur'an'ın derununa efendim inmeye gayret ettiğini söyleyip de nefis terbiyesiyle arası açık olan nice alimler, nice bilgili insanlarla da karşılaştığımı maalesef ifade etmeliyim. Efendim, en derin hazık bir hekim bile olsanız, en derin hazık bir alim bile olsanız, yani günümüzde efendim en kuvvetli alimlerden biri bile olsanız, nefis terbiyesinden nasibiniz yoksa sapmaktan, saptırmaktan, yanlış yollara sevk etmekten kurtulamazsınız diyesim geliyor. Nefis terbiyesi gönlümüzün ayarıdır. Sözlerimizin ölçüsü temelidir. Bizim yolumuzun kılavuzudur. Nefis terbiyesi o içeride sürekli işleyecek. Derin ince bir sızı gibi işleyecek. O işlemediği zaman sadece ilmin, sadece bilgilerin seni kurtarmaz. Söylüyorum bakın, çok derin alim olabiliriz. Ama nefis terbiyesiyle mutlaka o derin irtibatın korunması gerektiği kanaatindeyim. Naçizane kanaatim. Bunun için yaşadığın her gün neler yaptığını sürekli muhasebe etmelisin. Düşünür ve kendini taat üzere bulursan, bundan dolayı Allah'a şükret. Düşünür ve kendini günah üzere bulursan, bundan dolayı kendi nefsini kına. Ondan bağışlanma dile, günah işlemekten vazgeç ve ona dön. İnsan için kendisini Allahu Teala'nın manevi huzurunda görüp kabahatlerinin farkına varmasından daha faydalı ne vardır? Hiçbir şey yoktur. Nefsinin yüzüne gülüp de ardınca onu kötüleme. Bilakis onun kötülüklerinden dolayı oldukça hüzünlü olduğunu gösteren asık bir surata bürün ve onu öylece kına. Yani nefsinin kötülükleri karşısında hüzünlü ve abuz çehreli olmak durumundasın. Nefsine karşı ama, insanlara karşı değil. Geçen programımızda konuşmuştuk. Tebessümün hakikatini dile getirmiştik. Nefsine karşı surat asmak hakkımız. Efendim, bu meselelerle çok yoğun uğraşan bir ağabeyimiz, onu hatırlayarak söyleyelim. Surat asmak hakkımız. Neye karşı? Nefsimize karşı. Evet. Şimdi eğer böyle davranırsan Allah-u Teala hüznünü sevinçle, zilletini izzetle, zulmetini nurla, hicabını keşf ile değiştirir. Hicabını, sendeki o perdeleri ne yapar? Perdenin kalkmasıyla, keşiflerle taçlandırır, değiştirir. Evet. Evet, şimdi bir Allah dostuna efendim atıfla bir hikaye anlatıyor bize Ataullah İskenderi Hazretleri. Bu hikayeleri biz bakarken bazı ölçülere göre bakmamız lazım. Şimdi hikaye, mesel, temsil, kıssa, bunlar çok önemlidir biliyorsunuz. Kur'an'ın usulüdür. Kur'an'ın 1/3'ü kıssa ve meselle bezenmiştir. 1/3, yarısından fazlası. Rabbimiz bize meseleleri meselle anlatıyor. Bunu temsil ile akla yakınlaştırma yöntemi diye daha evvel hatırlatmıştım size. Dolayısıyla bu alanda efendim eser ortaya koymuş bu zatların, alim ve arif zatların bize hikaye anlatmaları çok normaldir. Bu hikayelere bakmamız lazım. Bu hikayeleri mutlaka belli prensiplere, ölçülere, itikadın temel prensiplerine, Kur'an'ın temel prensiplerine, sünnetin temel prensiplerine göre mihenge vurmamız lazım. Yani hikaye anlatıyor mübarek zat, hemen kabul edelim, yok. Çünkü bu hikayeler aracılığıyla zihinsel bazı sapmaların, bazı yanlış anlaşılmaların, kişisel, şahsi tecrübelerin sanki umumiymiş gibi, genele aitmiş gibi algılanması yönünde çok vahim durumlarla karşılaştığımızı, zamanımızda bilhassa karşılaştığımızı ifade etmeliyim. Yani hususi bir hal yaşayan, mesela bir Allah dostunun bir durumu anlatılıyor. Kendine özgü bir hal bu. Çünkü hal şahsidir. Efendim, ondan sonra bu sanki bütün insanlığın, herkesin yapabileceği, yaşayabileceği bir tecrübeymiş gibi anlaşıldığında ortaya facialar çıkıyor. Ortaya çok büyük hatalar çıkıyor. Şimdi bakalım. Büyük Veli Mekiyünüddin Esmer şöylesi bir hikayesini anlatır bizlere diyor. Vaktiyle terzilik yaparak geçimimi sağlıyordum. Bir yandan çalışırken diğer yandan o gün kaç kelime konuştuğumu sayardım. Bakın, hepimiz kaç kelime konuştuğumuzu sayacağız diye bir şey yok. Sayardım diyor. Burada demek ki böyle bir hal yaşamış bu zat ve bu halin ihtiyacını hissetmiş kendi nefsinin terbiyesinde. Akşam olunca nefsimle hesaplaşır, gündüz kullandığım hayırlı sözcüklerin her biri için Allah'a şükrederken hayırsız kelimelerin sayısınca tövbe ederdim. Buradan bizim alacağımız ders, her birimiz kelimelerimizi sayalım, bu zat gibi yapalım demiyorum. Çünkü bu zat bunu kendi nefsinde tolere etmiş olabilir ama bizler edemeyebiliriz. Bir bakarsınız ki takıntılı bir insana dönüşebiliriz. Yani garip psikolojik girdaplara girebiliriz. Buradaki alacağımız hisse şu. Günlük hayırlı kelimeler mi konuşuyorsun, hayırsız kelimeler mi konuşuyorsun? Konuştuğunda hayır mı konuşuyorsun, kötülük mü konuşuyorsun? Ağzından efendim kötü şeyler mi çıkıyor, Allah'ın rızasına muhalif, yoksa daha hayırlı şeyler mi çıkıyor? Bunların muhasebesinde ol. Bunların farkında ol, bilincinde ol. Bu dersi ben çıkarıyorum. Yoksa hadi hepimiz gidelim, bu zatın kendi özel şahsi nefis tecrübesinde yaşadığı hali hepimize teşmil edelim, hepimiz bunu yapalım. Hayır. Hayır, işte böyle ortaya sıkıntılar çıkabiliyor. Yani burada ana espriyi kaçırdığımızda olayın kendisine takılıp bunu kendimize tatbik etmeye kalkışmamız bazı vahim neticeler doğurabilir. Başkasına deva olan sana zehir olabilir. O yüzden her gördüğünü hemen anında tatbik etme. Bunu bir süzgeçten geçir, demlendir, bak, esasını, esasatını bulmaya çalış derler yine bu sahada efendim bize öğüt veren güzel insanlar. Şimdi efendim ikinci bölüm diyor ki Ataullah İskenderi Hazretleri peygambere tabi olmak kısmı. Nefis terbiyesinde takip edeceğin yol neresidir? Onun cevabını veriyor. Nefis terbiyesinde neye tabi olursan, kime tabi olursan ol, burada senin ana kılavuzun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun mübarek yolu olacak. Sünnet-i seniye. Sünnet-i seniyeye muhalif her türlü adaba, her türlü erkana karşı çıkacaksın. Bu çok sevdiğin birisi de olabilir. Onu kendine belki efendim önder, kılavuz da edinmiş olabilirsin. Hayır. Sünnet-i seniye güneşin olduğu yerde bütün mumlara üfleyeceksin. Burada bize bunun dersini veriyor. Ey insan, şimdileyin şu anda kendi haline terk edilmişsen bunun sebebi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayı ihmal edişindendir. Mehcur kalmışsan böyle hüzünlü bir kenarda nefsinin arzularına tabi onun kölesi olmuş vaziyetteysen bil ki sünnet-i seniyeye tabi olmayışındandır. Zira Allah-u Teala katında rütbelerin yükselmesi ancak ona uymakla mümkündür. Efendim, Resulullah'a tabi olmak iki şekilde olur. Bakın bize burada ölçü veriyor. Nasıl tabi olacağız? Birincisi, aşikare. Yani onun zahirinde gösterdiği halleri kendimizde göstererek. Aşikare, daha açık, daha görünür, daha net bir şekilde. İkincisi, hafiyane. Ne demek bu? Kalbinde, gönlünde daima ona tabi olma hissini muhafaza ederek. o hissi daima taşıyarak, yaptığın her şeyde o hatırlamaya, onu anmaya, onu hatırlamaya bir kapı açarak. Çünkü bakın, Hazreti Peygamber'i hatırlamak demek, Hazreti Peygamber'in sadece şahsını hatırlamak değildir. Öyle onun üzerinden aslında Allah'ı hatırlamak, Allah'a tabi olmak gibi bir yol vardır. Çünkü Hazreti Peygamber şeffaftır, geçirgendir. Yani bütün nazarları, bakışları kendinde boğan bir yaklaşım, bir tutum, bir tavır, bir temsil durumunda değildir. Hazreti Peygamber'e tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Hazreti Peygamber'i sevmek, onun yolunu takip etmek, Allah'ın bizden istediği yola tabi olmaktır. Evet, öyle bir özelliği var. Aşikare, zahir kısmıyla, hafiyane, kalbinden, gönlünden, daima ona uyduğun bilincini koruyarak. Efendim, sağ elinle yiyorsun, bu işin aşikare kısmı. Sağ elinle yerken diyeceksin ki Peygamber Efendimiz de böyle yapardı, çünkü Allah öyle istedi. Onu öyle terbiye etti. Eddebeni Rabbi fe ahsene tedibi. Yani Rabbim beni terbiye etti, ne de güzel terbiye etti. Hakikati orada senin tarafından hatırlanacak. Bak, bu işin hafiyane tarafı. Yani bu işin senin gönlünde, kalbinde, iç dünyanda olan kısmı. O zahiri davranışı yaparken, çayı ya da suyu sağ elinle yerken, sağ elinle başlarken, bu sadece sağ el aşikare kısmı yeterli değil. Onu niçin yaptığının bilincini de kalbinde hatırlayacaksın, derhatır edeceksin eski tabirle. Evet, hafiyane. Ona aşikarane tabi olmak biraz daha açıyor Hazret. Namaz, oruç, hac, zekat, cihat ve benzeri ibadetleri yerine getirmekle gerçekleşir. Bu cihat hem cehd etmek, Allah yolunda çaba sarf etmek anlamındadır, cehd. Hem de gerekirse efendim şartlar oluştuğunda savunma amaçlı efendim cihad etmek manasını içerir. Yani biri diğerinin ramına değildir. İkisi de çünkü İslam tecrübesinde, İslam medeniyetinin bütün tecrübelerinde gözükmüştür. Peygamber Efendimizin hayatında hepsi gözükmüştür. Hem cehd hem cihad, mücahede anlamında, hem enfüsi hem gerektiğinde savaşmak manasında kendisini göstermiştir. Ona gizlice tabi olmak ise namazdayken tüm yaratılmışları onunla kaim görmek. Tüm mahlukatı onunla kaim görmek. Kur'an okurken incelikli tedebbür etmek, incelikli düşünceyi elden bırakmamaktır. Şimdi bak, hafiyanet kısmı bu. Eğer namazında, niyazında ve tüm ibadetlerinde böylesi bir tutum yoksa, bilmiş ol ki kalbinde kibir, enaniyet yahut da başkaca bir manevi hastalık vardır. Kalplerinde maraz vardır hitabı doğrudan doğruya senin için geçerlidir. Bunu sadece kafirler için düşünme. Onların kalplerinde maraz vardır hitabını Kur'an'da muhtelif yerlerde geçen emraz-ı kalbiye. Onu sadece kafirler, müşrikler için falan düşünme. Onun doğrudan doğruya sende karşılığı var. Yoksa hiç üzerine alınmazsın. Ha, bu kafirlere hitap ediyor. Onların kalbinde maraz var. Ondan sonra ziyadeleştirildi de. Daha sonra da kalplerine mühür vuruldu. İş bitti. Beni ilgilendirmiyor. Hayır. Kur'an'daki her ayet aynı zamanda bizi ilgilendirir. O zaman ne yaparız? Kur'an'ı bize hitap etmekten uzaklaştırırız. İşte şu kadar ayet Yahudilere hitap ediyor. Şu kadar ayet Hristiyanlara hitap ediyor. Şu kadar ayet müşriklere hitap ediyor. Şu kadar ayet de o zamanki sahabelere hitap ediyor. Bize ne kaldı? Hayır efendim. Zaman ve mekan üstü doğrudan doğruya kendimizi muhatap kılacağız. Kime hitap varsa zahirde, onun zımnında bize hitap edildiğini, kendimizi onun karşısına koyup muhatap kılmamız gerektiğini, doğrudan doğruya hazırane muhatabiyete geçmemiz gerektiğini paylaşmak isterim. Öbür türlü Kur'an bize hitap etmez, sünnet-i seniyenin ifadeleri, ibareleri bize tesir etmez, karşılık bulmaz. Evet, yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri ayetlerimi anlamaktan alıkoyacağım buyurmuştur Allah-u Teala. Yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri, kibirle yürüyenleri. Hal böyle olunca da kişinin durumu ağzındaki şekeri acı bulan sıtmalı bir hastanın haline benzer. Eğer kişinin hali buysa, kibir hastalığı varsa, üzerine alınmamak hastalığı varsa, tüm ibadetlerinde efendim incelikli düşünceden uzaksa, mahlukatı gözetmiyorsa, tefekkür ve tedebbürden uzaksa, hafiyane aşikare efendim tabi olmaktan uzaksa, bu neye benzer? Sıtmalı hastanın haline benzer. Sıtmalı hastaya şeker versen ne olarak görür, hisseder, tadar? Acı. Niye? Hasta. Dili şişmiş, dilinin tadı bozulmuş, alıcıları bozulmuş. Sen ona ne versen onu acı gibi hissedecek, sıtmalı hasta. Bu hastalık tedavi edilmedikçe hiçbir şeyin tadına tam anlamıyla ne yapamaz? Varamaz. Alamaz tadını. Evet. Bu grip olmuş bir insanın hiçbir kokuyu alamaması gibidir. Grip hali ortadan kalktıkça dünya varmış. Nefes alır. Efendim kokuları hisseder. Her şeyi fark eder. Değil mi? Farkındalığı artar. Mahcubiyet işre işlenen günah, bakın çok önemli bir cümle söylüyor burada. Mahcubiyet içinde pişman olarak, yazıklanarak işlenen günah, kibirle işlenen sevaptan, ibadetten daha hayırlıdır. Çok sert bir cümle. Bazıları yanlış anlayabilir. Gidelim günah işleyelim. Hayır. Asla bunu söylemiyor. Ama diyor ki günah bile efendim mahcubiyetle, pişmanlık duygusuyla, boynu bükük işleniyorsa, ya yapıyoruz ama Allah affetsin, İnşallah yapmamaya gayret edeceğim, Allah beni bundan kurtarsın diyerek işlenen bir günah, kibirle yapılan bir sevaptan daha hayırlı. Canım tabii, yani biz namazımızı kılan insanız. İşte şu kadar Kur'an okuyoruz, şöyle de zekat veriyoruz canım, yılda ben şu kadar bağışlıyorum, paramızı da veriyoruz, yani şimdi paşa paşa bizden daha iyisi var mı filan gibi edalar, tavırlardan çok daha hayırlıdır. Bunun örneklerini görmez miyiz? Görürüz. Yaptığı bazı iyilikleri başa kakan, bununla övünen, bununla bütün her şeyi yaptığını zanneden, en sona kendisini bu anlamda arınmış hisseden, nefsini kandıran, başkalarını kandıran çok insanla karşılaşmıyor muyuz? Karşılaşırız. Bir daha söylüyorum. Lütfen günaha teşvik gibi algılamayınız. Kafamızı düzeltelim bu konuda. Mahcubiyet içre işlenen, mahcubiyet içinde işlenen günah, kibirle işlenen sevaptan daha hayırlıdır diyor Ataullah İskenderi Hazretleri. Çok önemli bir cümle. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'dan bahiste şöyle buyurur. Bundan sonra kim bana uyarsa işte o bendendir. Bu ayet-i kerimenin anlamı, ona yani peygambere uymayan ondan yani Allah'tan değildir demektir. Evet, peygambere uymak Allah'a uymak anlamına geliyor. Efendim peygamberi seviniz ki bana tabi olunuz meselesi. Peygamberi sevmek ona tabi olmaktır. Ona tabi olmak da Allah'a tabi olmaktır. Evet. Şimdi Hazreti Nuh'un ağzından ey Rabbim oğlum da şüphesiz benim ailemdendir demişti. Hatırlayınız, o tufan dalgaları yükselip de Kenan, Hazreti Nuh'un oğlu Kenan dalgaların arasında bir batıp bir çıkmaya başlayınca babalık hissi devreye girmişti. Ya Rabbi, o da benim ehlimdendir, oğlumdur. Hani bana söz vermiştin, bütün aileni koruyacağım, kurtaracağım manasında hitap edince o da ne diyordu Rabbimiz? Hayır, o senin ehlinden değildir. Neden? Çünkü o senin iman ailenden değildir. Kan ailesinden olmak, aile olmanın anlamı için yeterli değildir. Kan bağı, fiziksel genetik bağ değil. Bizim için asıl olan İman ailesinden, inanç ailesinden olabilmektir. İnanç ailesinden olunmadığında aile kavramı bu anlamda çöker. Evet, en önemli ailemiz öncelikle inanç ailemizdir. Evet, ey Nuh, o kesinlikle senin ailenden, ehlinden değildir. Çünkü o salih olmayan bir iş üzredir. Dolayısıyla tabi olmak, tabi olanı tabi olduğu yabancı bile olsa, yabancısı olduğu bile olsa kişiyi tabi olanın bir üyesi yapar. Peygamber Efendimiz'e Selman-ı Farisi o bizim beytimizden, ehli beytimizdendir buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Evet, Selman-ı Farisi o bizim ehli beytimizdendir buyurmuştur. Ne diyor böylece? O benim inanç ailemdendir diyor. Kan bağı olmasa bile Farisi adı üstünde. Evet, Selman-ı Farisi İranlıdır ancak Resulullah'a tabi olmakla Ehl-i Beyt'ten sayılmış ve bu bizlere bildirilmek istenmiştir. Tabi olmak, şimdi yine Ataullah İskenderi Hazretleri tefekküründe çok önemli noktayı bize söylüyor. Tabi olmak yakınlaşmayı, takarrub, Olmamaksa uzaklaşmayı, buğdiyeti gerektirir. Tabi olduğunuzda yakınlaşırsınız, tabi olmadığınızda uzaklaşırsınız. Şimdi ben Peygamber Efendimiz'e yakınlaşmak istiyorum. Bunun için ne yapayım? Sadece gideyim Mescid-i Nebevi'yi ziyaret edeyim. Efendim bunu bir turistik hale dönüştüreyim. Hayır. Gitmeyelim demiyorum. Yani umre ömrün imarının bir göstergesidir. Umre bir imardır efendim. Bunu yapacağız ama sadece umreden umreye peygambere yakınlaşabilen, umreden umreye Müslüman olduğunu hissedebilen bir modern algı ortaya çıkmaktadır. Buna dikkat edelim. Yani adeta bu modern algı şöyle bir şeyi söylüyor. Diyor ki ya bir umreye gidelim de Müslüman olduğumuzu hissedelim. Efendim bizim umreyi hayatımıza da taşımamız lazım. O umreye gittiğimizde gördüklerimizi, yaşadıklarımızı, hissiyatımızı hayatımıza taşımadığımızda zaten imar söz konusu olmamış demektir. İşte burada bu hali bize anlatıyor. Diyor ki tabi olmak her durumda, her koşulda yakınlaşmayı gerektirir. Tabi olmadığında uzak düşersin diye bize ders veriyor. Allah-u Teala tüm iyilikleri bir ev içinde toplamış. Peygamber'e tabi olmayı da o evin anahtarı kılmıştır. Bütün güzellikler o evde toplanmış ama anahtar peygambere tabi olmak. O anahtar olmadan ne yapamayız? Açamayız. Hal böyleyken rıza ile, zühd ile, takva ile, dünya zevklerinden vazgeçerek, zevkperestlikten vazgeçerek, efendim, lüzumsuz şeylerden sıyrılarak ona tabi ol. Peygambere tabi olma kapısı kime açılmışsa bu, o kimsenin Allah-u Teala'nın muhabbetini kazandığına delalet eder. Tabi olmakla, Hazreti Peygamber'e tabi olmakla Allah'ın sevgisinin sende tecelli ettiğinin göstergesi vardır. Yani birbiriyle bağlantılıdır. Allah beni seviyor mu? Bu soruya verilecek cevap Peygamber'e ne kadar tabi olduğunla alakalıdır. Bunu hepimiz kendi nefsimize vuralım. Başta benim şahsım olmak üzere hepimiz düşünelim bunu. Bu mihengi gözden geçirelim. Acaba bende Allah'ın sevgisi ne kadar var? Allah beni seviyor mu? Bunu anlamak istiyorsak ne kadar Peygamber Efendimiz'e tabi olduğumuzu sorgulamamız icap ediyor. Allah-u Teala'nın sevgisini kazandığına delalet eder. Peygamber'e tabi olma kapısı kime açılmışsa. Nitekim şöyle buyurulmuştur. Eğer Allah'ı seviyorsanız ona uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Az önce söylemiştim. Allah'ı seviyorsanız peygambere tabi olun. Evet. Allah'ı sevmek istiyorsanız peygambere tabi olun. Tabi olmanın içinde aynı zamanda peygamberi sevmek de var. Sevmediğine tabi olur musun? Onun ardı sıra gider misin? Gitmez. Evet. Kıymetli dostlar, son dakikam içindeyim. Ezan-ı Muhammedi okunacak. Ezan-ı Muhammedi okunduğu zaman bütün kelamlar susmak durumundadır diyorum efendim. O yüzden de sözlerimi tamamlıyorum. Tüm iyiliklere nail olmak isteyen kişi şöylece dua etmelidir diyor Ataullah İskenderi Hazretleri. Bu duayla biz de inşallah bitirmiş olalım. Allah'ım, ey Allah'ım, senden biricik dileğim, tüm söz ve fiillerimde Resulüne uymaktır. O kapının kilidine yapışmaktır. Efendim, bu dua bitiriş cümlemiz olsun. Bu esere inşallah önümüzdeki hafta devam etmeyi arzu ediyorum. Çok tatlı, çok derinlikli, çok incelikli noktalar var. Ataullah İskenderi'nin Nefs Terbiyesi kitabı. Herhalde piyasada bulamazsınız. Zannetmiyorum. Ama çok kıymetli bir eser. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Hepinize gönül dolusu muhabbetler arz ediyorum. İlm-i irfandan nasipsiz kalmayalım diyorum efendim. Allah'a emanet olun.
Erkam Radyo'da Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim Bir Eser programını dinlediniz.